Ayrım 23. Fakat 41. gece olunca yeniden söze başlamış. Ey bahtı güzel şahım, işittim ki halife tam bir ay gözdesinin mezarından ayrılmamış ve ayın son günü dualar ve Kur'an okunması o günün şafak vaktinden ertesi günün şafak vaktine kadar sürmüş ve ancak o saatten sonra her biri kendi yerine dönebilmiş. Ve halife gözyaşlarından ve yorgunluktan bitkin sarayına dönmüş, veziri Cafer'i ve eşi ve yakını olan Zübeyde dahil kimseyi görmek istememiş. Halife uykusu sırasında nöbetleşe başucunda yer alan iki esire yelpaze sallayarak kendisinin hizmetinde bulunurken hemen derin bir uykuya dalmış. Bu kadınlardan biri halifenin başucunda, diğeri ise ayak ucunda bulunuyormuş. Aradan bir saat geçince halifenin uykusu artık pek derin olmadığı bir sırada başucundaki kölenin ayak ucundakine "Ne felaket değil mi dostum Subhiye?" diye seslendiğini duymuş. "Hayrola, ne var dostum Nusret?" diye yanıt vermiş öteki köle. Nusret de ona, "Efendimizin hiçbir şeyden haberi yok. Oysa içinde bir marangozun ahşaptan yonttuğu bir yontudan başka bir şey bulunmayan kabrin başında bir ay matem tutup gecesini gündüzünü harcadı." diye yanıt vermiş. Subhiye ona, "Sen ne diyorsun Nusret kardeşim? Öyleyse Kuvvetül Kulüp'a ne oldu? Başına nasıl bir felaket geldi?" diye sormuş. Nusret de ona, "Bil ki ey Subhiye, hanımımız Zübeyde'nin sevgili kölesi olan kardeşimizden ben her şeyi öğrendim. Sid Zübeyde kendisini çağırtıp Kuvvetül Kulüp'ü uyutmak üzere bahang vermiş. O da bahangı Kuvvetül Kulüp'e içirmiş ve hemen uyutmuş. Bunun üzerine hanımımız onu bir sandığa koyup sandığı da uzakta bir çukura gömmelerini emrederek adları Savvap, Kafur ve bu kayıt olan hadım ağalarına teslim etmiş." demiş. Bunun üzerine Subhiye gözlerinde yaşlarla, "Ey Nusret, lütfen bana bizim tatlı hanımımız Kuvvetül Kulüp'ün müthiş bir ölümle ölüp ölmediğini söyler misin?" diye sormuş. Nusret de, "Allah onu genç yaşta ölmüş olmaktan korusun ama hayır Subhiye, çünkü Sid Zübeyde'nin seçkin kölesine öğrendim ki ey Zehra, Kuvvetül Kulüp çukurdan kurtulmuş, şimdi Şam'dan gelen Ganem bin Eyüp et Mümim el Masub adlı bir tacirin evinde bulunuyormuş, 4 aydan beri oradaymış." dediğini duydum. Ey Subhiye efendimiz, halifenin gözdesinin varlığından habersiz ne denli bahtsız olduğunu görüyorsun. Oysa hala geceleri içinde ölü bulunmayan bir mezarı gözleyip duruyor demiş. Ve bu iki esiri aralarındaki konuşmayı bir süre daha sürdürmüşler. Konuşmaları bitince ve halifeye artık öğreneceği başka bir şey kalmayınca uzandığı yerden kalkmış, esirleri korkutup kaçıran müthiş bir sesle haykırmış ve gözdesinin 4 aydan beri Ganem bin Eyüp adlı bir gencin evinde bulunduğunu düşünerek görülmedik bir öfkeye kapılmış, kalkıp tüm emirlerinin ve ileri gelenlerin ve de veziri Caferül Barmaki'nin huzuruna gelmelerini emretmiş, hepsi derhal huzuruna gelip önünde yer öpmüşler. Halife onlara büyük bir öfkeyle, "Ey Cafer, yanına muhafızları al ve Ganem bin Eyüp el Mutim el Masub adlı Şamlı bir gencin evini soruşturup öğren. Bundan sonra sen ve yanındaki müfreze eve saldırın. Oradan gözdem Kuvvetül Kulüp'ü koparıp getirin. Bu saygısız genci de buraya getirin ki ilk gerekli işkenceleri uygulayalım." demiş. Cafer işitip itaat ettiğini bildirerek yanında muhafızlardan oluşan müfrezeyle saraydan ayrılıp Ganem bin Eyüp'ün evine doğru kentin valisinin adamlarıyla birlikte yola çıkmışlar. O sırada Ganem günün ihtiyaçlarını sağlayarak çarşıdan gelmiş. Kuvvetül Kulüp'ün yanında oturmaktaymış. Önlerinde de içi doldurulmuş kızarmış bir koyunla başka yiyecekler varmış ve keyiflerince elleriyle yemek yiyip duruyorlarmış. Dışarıda duydukları gürültüye kulak vererek Kuvvetül Kulüp pencereden dışarıya bakmış ve bir bakışta evin üzerine gelmekte olan felaketin farkına varmış. Evin her yanının muhafızlar, palalılar, köleler ve birlik komutanları tarafından sarıldığını, başlarında da vali ve vezir Cafer'in bulunduğunu görmüş. Hepsi evin yöresini, gözün karasının göz kapağının yöresinde dolaşması gibi sarmış bulunuyormuş. Kuvvetül Kulüp'ün halifenin tüm öyküyü öğrenmiş bulunduğundan kuşkusu kalmamış. 4 aydır kendisini evinde tutan Ganem'i de çok kıskanmış olacağını tahmin etmiş. Bu düşünce dolayısıyla teni sararmış ve yüzündeki güzel çizgiler bozulmuş ve çok korkarak Ganem'e dönmüş ve ona, "Ey sevgilim, her şeyden önce kendini kurtarmaya bak, kalk ve hemen kaç." demiş. Ancak Ganem, ey dostum, ey gözümün nuru, nasıl çıkıp gidebilir ve yöresi düşmanla çevrili bir evden kaçabilirim diye yanıt vermiş. Bunun üzerine kız, sakın korkma diyerek hemen kendisini baştan aşağı soymuş. Üzerine dizlerine kadar inen, kullanılmış ve yırtık pırtık eski bir giysi giydirerek ve büyük bir et tenceresi alıp bunu başına koyarak, tencerenin üstüne de içi ekmek ve başka yemeklerle dolu, porselen tabaklarla dolu bir tepsi koyarak, şimdi bu halinde dışarı çık, seni aşçının çırağı sanırlar ve kimse kötülük etmez. Geri kalan şeyler için de merak etme. Ben her şeyi yoluna koyarım. Halifeyi nasıl idare edeceğimi bilirim demiş. Kuvvetül Kulüp'ün bu sözlerini duyan Ganem, veda etmek için bile vakit bulamadan acele evden çıkmış ve başında mutfak gereçlerini taşıyarak muhafız ve küreler arasından geçmiş ve kendisine hiçbir kötülük gelmemiş. Çünkü iyi niyetli kişileri tüm tehlikelerden ve kötü durumlardan kurtarmayı bilen koruyucu Tanrı'nın koruması altındaymış. O sırada Cafer atından inmiş eve girmiş ve hemen bir yanında mal ve ipekli kumaş balyalarının bulunduğu salonun ortasında kendisini daha güzel yapan makyajını tamamlamış, en zengin görünüşlü giysilerini giymiş ve kendisini en parlağa kadar ışıltılı kılan değerli mücevherlerini takmış, öteki değerli eşyalarını toplayıp büyüyecek bir sandığa yerleştirmeye vakit bulmuş olan güzeller güzeli Kuvvetül Kulüp'ü görmüş. Kuvvetül Kulüp Cafer'in daireye girdiğini görünce ayağa kalkmış, eğilip saygı duruşunda bulunduktan sonra ona, ey Efendimiz Cafer, Allah'ın emriyle kalem ne yazmışsa o olur, kendimi size teslim ediyorum demiş. Cafer de, vallahi efendim, halife bana sadece Ganem bin Eyyub'u yakalamam için emir verdi, söyle nerede o diye yanıt vermiş. Genç kız ona, ey Cafer, malının büyük kısmını balyaladıktan sonra Ganem bin Eyyub birkaç gün önce kendi kenti Şam'a annesini ve kız kardeşi Fitne'yi görmeye gitti. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Dolayısıyla sana söyleyecek başka bir şey de yok. Bana gelince şurada gördüğün sandığa tüm değerli eşyamı koydum. Bunu iyice korumanı ve Emirül Müminin sarayına taşıtmanı istiyorum demiş. Cafer de işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş. Sonra da sandığı alıp adamlarına taşımaları için emir vermiş ve Kuvvetül Kulüp'e gerekli saygı, itina ve onuru gösterdikten sonra ona Emirül Müminin nezdine gitmek üzere kendisine eşlik etmesini rica etmiş. Sonra da halifenin emrine uygun olarak Ganem bin Eyyub el-Muhtim el-Mahsub'un evini baştan aşağı yağmalayarak hep birlikte yola çıkmışlar. Cafer halifenin huzuruna çıkınca yaptıklarını ve Ganem'in Şam'a gitmiş olduğunu ve gözdesi Kuvvetül Kulüp'ün saraya dönmüş olduğunu bildirmiş. Ganem'in Kuvvetül Kulüp'e başkasına da ait olsa güzel ve genç bir kadına yapılması mümkün her şeyi yaptığına inanan halife de korkunç bir hiddete kapılmış ve Kuvvetül Kulüp'ü görmek istememiş ve Mesrur'a onu karanlık bir odaya kapatması, yanında resmen bu gibi işlerle görevlendirilen yaşlı bir kadının da ona nezaret etmesini emretmiş. Ganem'e gelince halife onu atlı muhafızlarla her yerde aratmış ve de kendi eliyle Şam'daki vekili Muhammed bin Süleyman Üzzeyni'ye bir ferman göndermek istemiş, eline kalemi hokkayı almış ve şu fermanı yazmış. Muzaffer Abbasi oğullarının torunu 5. Halife Emirül Müminin Harun Reşit'ten Şam'daki vekili Sultan Muhammed bin Süleyman Üzzeyni'ye. Rahman ve Rahim olan Allah adıyla söze başlarım. Bizim için aziz olan sağlığını sorduktan ve Tanrı'dan mutluluk ve ferahlık içinde geçecek uzun bir yaşam diledikten sonra, ey vekilimiz, sana kentinden Ganem bin Eyyub adlı genç bir tacirin Bağdat'a geldiğini ve esirlerimden bir esireyi baştan çıkarıp tecavüz ettiğini bildiririm. Bunu izleyerek benim öfkemden ve intikamımdan korkarak kaçıp senin kentine sığınmıştır ve şimdi orada muhtemelen annesi ve kız kardeşi ile birlikte bulunmaktadır. Onu yakalayasın ve ona 500 kamçı vurdurasın. Sonra da onu bana gönderesin ki gerekli işkenceyi uygulayayım ve yapılması gerekli işlemleri yapayım. Ve de evini yağma edesin ve çatıdan temele yıkasın. Varlığından hiçbir iz kalmayasıya yerle bir edesin. Ve de Ganem bin Eyyub'un bir anası ve bir kız kardeşi olmakla onları da tutasın ve çırılçıplak yaparak 3 gün süreyle kentte oturanların gözleri önünde sergildikten sonra kentten kovasın. Bu emrimizi yerine getirmek için büyük bir gayret ve emek sarf edesin. Vesselam. Ve halifenin emri üzerine hemen bir Tatar Şam kentine doğru yola çıkmış ve öylesine hızlı yol almış ki 20 günden fazla sürecek yolculuğu 8 günde tamamlamış. Sultan Muhammed halifenin fermanını alınca onu dudaklarına sonra da alnına götürmüş, okuduktan sonra da hemen halifenin emrini yerine getirmiş. Kentin her yanına tellallar göndererek kim yağlamak istiyorsa Ganem bin Eyyub'un evine gitsin, istediği gibi yağmalasın diye bağırtmış. ve hemen kendisi de yanında muhafızları olduğu halde Ghanem bin Eyyub'un evine gitmiş, kapıyı çalıp Ghanem'in kız kardeşi Fitne de kapıya gelerek kim o diye sorunca benim diye yanıt vermiş. Bunun üzerine kapıyı açan Fitne de daha önce Sultan Muhammed'i hiç görmediğinden hemen yüzünü başörtüsünün ucuyla örtmüş ve annesine haber vermeye koşmuş. Ghanem'in annesi o anda bir yıldan artık bir zaman süresince kendisinden haber alamadığı için öldü sandığı oğlu Ghanem'in hatırasına yaptırdığı mezarının bulunduğu türbede oturuyormuş. Gözyaşları içindeymiş ve ne yiyor ne içiyormuş. Kızı Fitne'ye konukları içeri almasını söylemiş. Sultan Muhammed de içeri girmiş ve mezarı görüp anasının Ghanem için gözyaşı döktüğünü anlamış ve ona "Buraya oğlun Ghanem'i görmek ve onu alıp halifeye yollamak için geldim." demiş. Kadın, bahtsız bir kişiyim ben. Canımın bir parçası olan oğlum Ghanem bir yıl önce bizi terk etti, beni ve kızımı. Başına ne geldi bilmiyoruz diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Sultan Muhammed, cömert yürekli bir adam olmasına rağmen halifenin emrini yerine getirmek zorunda kalmış, tüm evi, halıları, vazoları, porselenleri ve tüm değerli eşyayı yağma ettirmiş. Sonra da evi yıktırmış, tüm taşlarını kent dışına taşıtmış. Sonra da yaptığı işten nefret etmesine rağmen Ghanem'in annesini, güzel ve genç Fitne'yi çırılçıplak soymuş ve kolsuz bir gömlek bile giymelerine izin vermeden onları 3 gün süreyle kentte teşhir etmiş ve de Şam'dan kovmuş. İşte halifenin hıncına kurban edilen Fitne ile annesi böylece Şam'dan kovulmuşlar. Ghanem bin Eyyub el-Mutim el-Mastub'a gelince Bağdat'tan çıktıktan sonra yüreğinin derdi dağılasıya kadar ağlayarak yol almış ve hiçbir şey yiyip içmeden böylece bütün günü tamamlamış. Duyduğu açlık ve acı onu halsiz bırakmış. Sonunda yorgunluktan ölü gibi bir köye ulaşmış. Köyün camisine gidip avlusuna girmiş ve bitkin bir hasır üstüne düşmüş ve sırtını bir duvara dayamış. Böylece bilinçsizce yüreği düzensiz bir biçimde çarparak herhangi bir şey istemek için kıpırdayacak mecali olmaksızın sabaha kadar orada kalmış. Sabahleyin köyde oturanlar ibadet etmek için camiye gelmiş ve onu bulunduğu yerde ölü gibi bulmuşlar. Aç ve susuz olduğunu anlayarak ona bir kase bal, 2 ekmek getirmişler. Yedirip içirmişler, sonra giysin diye kolsuz bir gömlek getirmişler ama bu gömlek yamalı ve bit doluymuş. Sonra da ona "Kimsin sen, nereden geliyorsun ey yabancı?" diye sormuşlar. Ghanem de gözlerini açarak onlara bakmış ama herhangi bir söz söyleyememiş, bir yanıt verememiş, sadece ağlamaya başlamış. Bunun üzerine bir süre onun yanında kaldıktan sonra her biri kendi işine gitmiş. Duyduğu acıların ve yoksulluğun etkisiyle Ghanem hasta düşmüş ve bir ay daha caminin eski hasırı üzerinde yatmayı sürdürmüş. Bedeni güçsüz kalmış ve yüzünün rengi değişmiş. Bedenini bitler pireler yemiş, öylesine sefil bir hale gelmiş ki caminin imamı bütün cemaati orada hiçbir şifa evi bulunmadığından onu Bağdat'taki hastaneye kaldırmayı kararlaştırmışlar. Gidip bir deveci bulmuşlar ve ona "Bu genç adamı devene bindir ve Bağdat'a götürüp onu hastanenin kapısına bırak. Böylece hava değiştirecek ve hastanede bakım görerek kuşkusuz şifa bulacaktır. Sana gelince ey deveci, yolculuk masraflarıyla deveyle taşımanın karşılığını gelip bizden alırsın." demişler. Deveci de "İşittim ve itaat ettim." demiş. Sonra halkın yardımıyla Ghanem'i yatmakta olduğu hasırdan kaldırıp devenin sırtına bindirmiş ve düşmesin diye sıkıca hamuduna bağlamış. Ghanem'in Bağdat'a doğru yol aldığı ve sefaletine ağladığı sırada çok fakirce giyinmiş 2 kadın ona bakan kalabalığa karışmış. Hastayı görüp "Bu zavallı genç bizim Ghanem'imize ne kadar benziyor ama bu zavallının o olması mümkün değil. Bu genç adeta gölgeye düşmüş." demişler. Ve üstü başı toz içinde olarak oraya ulaşmış bulunan bu 2 kadın Ghanem'i düşünerek ağlamaya başlamışlar. Zira bu 2 kadın Şam'dan kovulmuş, şimdi de Bağdat'a doğru yola çıkmış olan Ghanem'in annesiyle kız kardeşi Fitne'ymiş. Deveciye gelince eşeğine binmekte gecikmemiş ve deveyi yularından tutarak Bağdat'a doğru yol almış ve çok geçmeden oraya ulaşmış. Doğru hastaneye giderek Ghanem'i devenin sırtından indirmiş ve daha sabahın er saati olduğundan ve hastanede açılmamış bulunduğundan onu kapının merdivenleri üzerine bırakmış ve köyüne dönmüş. Ghanem hastane kapısında kentte oturanlar evlerinden çıkıncaya kadar kalmış. Onu orada hasır üstünde ve gölgeye dönüşmüş olarak bulmuşlar. Yöresini çevirip ona bakarak binlerce tahminde bulunmaya başlamışlar. Karşılıklı olarak görüşlerini birbirlerine aktarırken çarşının baş efendisi olan şeyh oradan geçmekte bulunmuş ve halkı aralayarak hasta genç adamı görmüş ve kendi kendine Vallahi bu genç adam hastaneye girerse gereğince bakılmayacağından ölür gider. En iyisi ben onu alıp kendi evime götüreyim. Tanrı da beni cennetinde ağırlayarak ödüllendirir demiş. Mardrus cennet için delices, zevkler bahçesi deyimini kullanıyor. Bunun üzerine çarşı şeyhi kölelerine genç adamı alıp evine taşımalarını emretmiş. Kendisi de onlara eşlik etmiş ve eve ulaşır ulaşmaz onun için yepyeni bir şilte ve yastıkla donattığı bir yatak serdirmiş. Sonra eşini çağırmış ve ona ''Hanım, Tanrı'nın bize yolladığı bir misafirimiz var. Ona büyük bir itina göstermelisin.'' demiş. Kadın da ''Kuşkusuz başım üstüne geldi, gözüm üstüne geldi.'' diye yanıt vermiş. Sonra hemen kollarını sıvamış. Büyük bir kazanda su kaynatmış ve hastanın ellerini, ayaklarını ve tüm bedenini yıkamış. Sonra da sırtına kocasının çamaşırlarını giydirmiş ve ona lezzetli bir şerbet içirmiş. Yüzüne gül suları serpmiş. Bunun üzerine Ganem daha rahatlıkla nefes almaya ve kuvveti yavaş yavaş yerine gelmeye başlamış. Böyle olunca da geçmişinin ve sevgili Kuvvetül Kulüp'ün anısı da belleğinde yeniden uyanmış. İşte Ganem bin Eyüp el-Mutim el-Maslup'un durumu böyleymiş. Halifenin kendisine büyük bir efke duyduğu Kuvvetül Kulübe gelince, anlatısının tam burasında Şehrazat sabahın yaklaşmakta olduğunu görmüş ve kendisine tanınan sürenin bittiğini düşünerek susmuş. Ama 42. gece olunca yeniden söze başlamış. İşittim ki bahtı güzel şahım, halifenin gazabına uğrayarak saraydan yaşlı bir kadının gözetiminde karanlık bir odaya hapsolunan Kuvvetül Kulüp, saraydan herhangi bir kimseyle ilişki kurmaksızın orada böylece 80 gün kalmış. Onu tamamıyla unutmuş olan halifede günlerden bir gün Kuvvetül Kulüp'ün hapsolunduğu odanın önünden geçerken dizeler okuyan bir sesin bir aralık durup sonra da yüksek sesle kendi kendine ''Ey dostum, ey Ganem bin Eyüp, senin ne güzel bir ruhun ve ne kadar cömert ve temiz bir yüreğin vardı.'' Seni ezenler karşısında ne kadar büyük kalabildin ve senin evinin hanımlarına saldıranların hanımına sen saygı gösterdin. Senin ve yakınlarının onurunu kıranların eşlerini utançtan kurtardın. Ama bir gün gelecek ki sen halife, tek yargıç yüce Tanrı'nın huzurunda olacaksınız ve peygamberin şefaati ve meleklerin tanıklığıyla aranızdaki çatışmadan sen haklı ve muzaffer çıkacaksın, diyormuş. Halife hiç kimsenin orada bulunmadığı sanısıyla söylenen bu sözcükleri duyunca ve anlamının farkına varınca Ganem hakkında yanılmış olduğunu anlamış. Çabucak sarayına dönmüş ve baş haramasına gidip Kuvvetül Kulüp'ü aramasını emretmiş. Kuvvetül Kulüp gelip de gözleri yaş dolu, kalbi kırık saygı duruşunda bulunarak sessizce önünde durunca halife ona ''Ey Kuvvetül Kulüp, seni beni haksızlıkla itham ederken ve baskı yapmam dolayısıyla sistemlerde bulunurken duydum.'' Ve de beni bana iyilik gösterenlere kötü davranmakla, bana ait olan bir kadına saygı gösterilmişken, karşılığında bu kimsenin yakınlarını utandıracak işler yapmakla itham ettiğini işittim. Güya bu kimse benim ev halkımı korurken, ben onun ev halkını onursuzluğa uğratmışım, demiş. Kuvvetül Kulüp, bu kimse Ganem bin Eyüp el-Mutim el-Mastup'tur, ey halife. Sana vaktiyle bana gösterdiğin sevecenlik adına yemin ederim ki Ganem asla bana tecavüz etmeye yeltenmedi. Bana herhangi iğrenç bir harekette bulunmaktan hep kaçındı. Oh, kabalık ve edepsizlik ondan ne kadar uzaktır, diye yanıt vermiş. Bunun üzerine halife, artık hiçbir kuşkusu kalmadığından, ne felaket ey Kuvvetül Kulüp, gerçekte sağduyu ve kudret sadece Yüce Tanrı'ya mahsustur. Madem ki böyle, Kuvvetül Kulüp, söyle benden ne istersin? Bütün dileklerin yerine getirilecektir diye haykırmış. Bunu duyan Kuvvetül Kulüp de, ey Emirül Müminin, öyleyse senden Ganem bin Eyyub'u isterim diye haykırmış. Halife de seçkin gözdesine duyduğu tüm sevgi hala içinde olmasına karşın ona, Allah'ın takdiri buysa öyle olsun. Sana vaat edileni geri almayacak cömert bir yüreğin samimiyetiyle onu bulacağıma söz veriyorum. Bulunduğunda da onurla karşılanacaktır demiş. Kuvvetül Kulüp, ey Emirül Müminin, senden Ganem bulununca onun sevgili karısı olabilmem için beni ona armağan etmeni istiyorum demiş. Halife de, dönüşünde Ganem sana bağışlanacak ve sen onun malı ve eşi olacaksın yanıtını vermiş. Bunun üzerine Kuvvetül Kulüp, ey Emirül Müminin, Ganem'in nerede bulunduğunu kimseler bilmiyor. Şam Sultanı bile onun ne olduğunun bilinmediğini söyledi. Bundan dolayı araştırma yapmak için bana izin vermeni diliyorum. Belki de Allah onu bana bağışlayacaktır demiş. Halife, sana ne uygun geliyorsa onu yapman için izin verilmiştir, yanıtını vermiş. Bu sözler üzerine Kuvvetül Kulüp, sevinçten bağrının ferahladığını ve yüreğinin rahatladığını hissetmiş ve 1000 altın dinar içeren bir kese para sağladıktan sonra hemen saraydan çıkmış. İlk gün tüm Bağdat kentini dolaşmış ve mahalle şeyhlerini, sokak şeyhlerini ziyaret etmiş, onlara sorular sormuşsa da hiçbir sonuç elde edememiş. İkinci gün tacirlerin bulunduğu çarşılara gitmiş ve tüm dükkanları ziyaret etmiş, sonra da gidip çarşının baş efendisi şeyhi görmüş, ona durumu anlatıp kendi adına gariplere dağıtsın diye ricada bulunarak büyük paralar vermiş. Üçüncü gün yanına yeniden 1000 dinar alarak kuyumcular ve cevahirciler çarşısına gitmiş. Buraların şeyhlerine de gariplere dağıtılmak üzere para bırakmış. Çarşının şeyhi bu garip sözünü duyunca ona, ''Hanım, benim evimde adını ve sıfatını bilmediğim hasta ve garip bir kişi var. Ancak büyük bir tacirin oğlu ve soylu bir kişi olduğu anlaşılıyor. Çünkü her ne kadar bir gölge kadar zayıflamışsa da güzel bir yüzü ve kendini sevdirecek mükemmel meziyetleri var. Bu duruma herhalde ya büyük borçlara girip ödeyememekten ya da bahtsız bir aşka düşüp sevdiğini yitirdiğinden düşmüştür.'' demiş. Bu sözleri duyan Kuvvetül Kulüp, yüreğinin düzensiz bir biçimde çarpmaya başladığını ve heyecandan içinin ezildiğini duymuş. Kuyumcular ve cevahirciler çarşısının şeyhine, ''Ey şeyh, sen bu saatte dükkanını bırakamayacağın için birisini bul da bana evini göstersin.'' demiş. Şeyh de ona, ''Başım üstüne, gözüm üstüne.'' demiş. Ve çarşıdan evini bilen küçük bir çocuk bulmuş ve ona, ''Ey Felfel, bu hanımı çabuk benim evime götür.'' demiş. Küçük Felfel de Kuvvetül Kulüp'ün önüne geçerek onu hasta yabancının bulunduğu çarşı şeyhinin evine götürmüş. Kuvvetül Kulüp eve girdiği zaman şeyhin karısını selamlamış. Şeyhin karısı onu tanımış çünkü Bağdat'ın tüm soylu kadınlarını tanır, onları zaman zaman ziyaret edermiş ve ayağa kalkarak gerekli saygıyı göstermiş. Bunun üzerine Kuvvetül Kulüp gerekli hatır sormalardan sonra ona, ''Ey iyi yürekli anne, bana evinize kabul ettiğiniz yabancı hastayı nerede bulabilirim söyler misiniz?'' diye sormuş. Bunu duyan şeyhin karısı ağlamaya başlamış ve orada bulunan yatağı ona göstererek, ''İşte şu yatakta yatmakta, soylu bir aileden geldiğine kuşku yok, çünkü her hali bunu belli ediyor.'' demiş. Bunun üzerine Kuvvetül Kulüp genç yabancının yatmakta olduğu yatağa doğru dönmüş ve ona dikkatle bakmış. Zayıf ve mecalsiz ve gölge gibi kalmış bir genç olduğunu görmüş. Bunun ganem olduğunu anlamaktan çok uzakta kalmış ama yine de ona karşı büyük bir acıma duyarak ağlamaya başlamış ve kendi kendine, ''Ah, kendi yurtlarında emir bile olsalar yabancılar gurbette ne kadar bahtsız oluyorlar.'' demiş. Sonra getirdiği 1000 altın dinarı kuyumcular şeyhinin karısına vermiş ve ondan genç hastanın iyileşmesi için hiçbir şeyden sakınılmamasını istemiş. Sonra da kendi eliyle hastanın alacağı ilaçları vermiş. Başucunda bir saat kadar kaldıktan sonra da çarşı şeyhinin karısına barış dileyip katırına binerek saraya dönmüş. Ve her gün ayrı bir çarşıya giderek zamanını araştırmakla geçirirken bir gün şeyh onu bulmaya gelerek, ''Ey benim Kuvvetül Kulüp hanımım, Bağdat'tan gelip geçen tüm yabancıları gelip sana bildirmemi istediğinden senin cömert ellerine bugün 2 kadın teslim edeceğim. Bunlardan birisi evli bir kadın, öteki de bir kızdır ve muhtemelen ikisi de soylu kişilerdir. Çünkü davranışları ve yüzleri bende bu izlenimi yaratıyor. Ama keçi derisinden yapılmış kötü giysilerle sefilcesine giyinmişler ve her birinin boynunda dilencilerde olduğu gibi bir fukara torbası asılı. Gözleri hüzün, gönülleri acı dolu. İşte onları sana getirdim. Çünkü ancak sen ey iyilikler sultanı onları teselli edebilir, onları güçlendirebilir ve utandıracak ve gücendirecek sorulardan kaçınabilirsin. Çünkü bunlar olur olmaz sorular karşısında incinebilecek kimseler gibi görünüyorlar. Umarım ki onlara yapacağımız iyilik yüzünden Allah da bizi koruyacak ve kısmetlerin dağıtıldığı gün cennetinde bir yer ayıracaktır.'' demiş. Kuvvetül Kulüp da, ''Vallahi efendim, sen onları görmek için yüreğimde büyük bir arzu uyandırdın. Nerede şimdi bunlar?'' diye sormuş. Bunun üzerine şeyh dışarı çıkmış. Kadınları arayıp bularak onları Kuvvetül Kulüp'ün ellerine teslim etmiş. Genç fitne ve anası Kuvvetül Kulüp'ün yanına getirilince kız onlara bakmış ve güzellikleri ve soylulukları yanında giydikleri paçavraları görmüş ağlamaya başlayarak, ''Vallahi bunlar doğuştan soylu kişiler ve hiç de sefalete layık değiller. Çünkü yüzlerinden onurlu olup zenginlik içinde doğduklarını anlıyorum.'' diye haykırmış. Ve çarşı şeyhi de, ''Evet efendim, söylediğiniz doğru. Felaket evlerini başına yıkmış ve zulme uğrayıp evleri yağmalanmış. Onlara yardım edelim. Çünkü Rahim ve Rahman olan Tanrı'nın lütfuna uğramak için fakirleri ve sefilleri korumalıyız.'' demiş. Bu sözleri duyunca ana kızı ağlamaya ve Ganem bin Eyüp el-Mutim el-Mastup'u düşünmeye başlamışlar. Onları ağlar görünce Kuvvetül Kulüp de birlikte ağlamış. Bunu görün Ganem'in anası ona, "Ey cömert hanım, acılı bir yürekle aradığımız merhametli kişiye rastladığımız için Tanrı'ya şükrederiz. Aslında bizim aradığımız bünyemizin ürünü, yüreğimizin ateşi. Oğlumuz Ganem bin Eyüp el-Mutim el-Mastup'tur," demiş. Ganem bin Eyüp el-Mutim el-Mastup adını duyunca genç kız büyük bir feryat koparmış. Çünkü bunların Ganem'in anası ve kız kardeşi olduklarını anlayıvermiş ve düşüp bayılmış. Yeniden kendine geldiğinde gözyaşları içinde onların kucağına atılmış ve onlara, "Allah'a ve biraz da bana güveniniz ey kardeşlerim. Çünkü bugün sizin mutluluğunuzun ilk günü ve felaketlerinizin de son günü. Artık tüm dertleri unutun," demiş. Anlatısının tam burasında Şehrazat sabahın yaklaştığını görerek anlatmasına izin verilen öyküyü sürdürmekten vazgeçmiş.